Ayrım 13. Sayfa 147. Babalar ve erkekler. Erkek evin reisi olabilir, kadın evin kalbidir. Somali deyişi. Ertesi gün öyle güzel bir gündü ki Allah'ın yanımda olduğunu hissettim. Harikulade bir sabahtı. Gökyüzünde ince bulutlar vardı. Sonra tam yerinde yağmurun habercisi şimşekler gördük. Bir gün önceki ağır sıcak yağmurla beraber buharlaştı. Her şeyden önemlisi bütün ailem bir aradaydı. Ne mucize. İçimden bir ses fısıldadı. Sana her şey yoluna girecek dememiş miydim? Bu benim rehber ruhumdu. Yaşlı adam benimle konuşuyordu. Annem Raşit'le Muhammed'i yavru keçilerden birini yakalamaları için gönderdi. Bir şölen hazırlayacaktı. Süt vermeyeceği belli olan küçük bir keçi kesildi. Annem başını dikkatle keserek bir sepetin içine koydu. Derisini yüzüp gözlerini çıkardı. Hayvan başının gözlere ve beyne iyi gelen özel bir gücü olduğuna inanılır. Annem babam için bir ilaç hazırlıyor, bir yandan da dualar okuyordu. Sadece bir tek tenceresi olduğundan başı kaynatmak için kabı yoktu. Çöp yığınına gidip eski bir teneke ile geri döndü. Anne dedim, çöpten aldığın eski tenekenin içinde bir şey pişiremezsin. Pis ve mikroplu, babamı öldürecek misin? Elleri kalçalarında dönüp bana baktı. Ölse de aldırmam. Zaten yaşlı ve işe yaramaz oldu. Boş ver. Anne lütfen gidip birilerinden ödünç isteyelim diye rica ettim. Parmağını yüzüme doğru sallayarak, hayır sen buna karışmıyorsun dedi. Benim işim ve bildiğim gibi yapacağım. Güven bana. Baban bu yüzden ölmeyecek. Zaten çok güçlü. Evin arkasında babamın gülüşü duyuluyordu. Birden kaynayan suyun bütün mikropları öldüreceğini fark ettim. Evlat, yolumdan çekil. Bu böyle pişirilir. Baban daha sonra bunu içecek dedi. Annem paslı tenekeyi temiz kumla ovarak temizledi. Keçi başını içine koyarak suyla doldurdu. Birkaç özel kurutulmuş yaprak ekledi. Babamın özel çorbası bütün gün kaynadıktan sonra hazır olacaktı. Annem keçinin geri kalanını dikkatle yüzerek derisini ip ve oturak yapmak için ayırdı. Sonra hayvanı içine alacak kadar geniş ve içinde ateş yanacak kadar derin bir çukur kazdı. Nur'la ben büyük tahta parçalarından bir ateş yaktık. Odunlar tamamen yanınca annem kömürleşen beyaz közleri keçiyi üzerine koymak için ezdi. Keçinin içine ekmek, sarımsak, soğan, domates, pirinç ve kendi özel baharatlarından doldurdu. Nur'la birlikte bağlayıp kor halindeki ateşin üzerine yatırdılar. Buharla birlikte nefis bir koku havayı doldurdu. Annem dışının kızarıp içinin iyi pişmesi için hayvanın ne zaman çevrilmesi gerektiğini iyi biliyordu. Nur etin üzerini köz ve küllerle örttü. Annem ateşin yanına oturarak közü canlı tutmak için yelpaze yapıyordu. Öyle acıkmıştım ki koku beni deliye çeviriyordu. "Çekil şuradan," dedi. "Hazır olunca haber veririm. Hepiniz etrafta dolaşan akbabalar gibisiniz." Eti ateşten aldığımızda dağılıyor ve ağızda eriyordu. Kesinlikle çok nefisti. Babamın çiğnerken acı çektiği yüzünden belli oluyordu. Yemek için toplanmadan hemen önce annem ilacın hazır olduğunu söylemişti. Keçi başı koyu bir jöleye dönüşmüştü. Bir kaba biraz koyarak bunu babana götür dedi. Yanına oturup haydi baba çorba hazır dedim. Bu sabah tartıştığınız şey bu muydu? Evet baba, gözlerine iyi gelecek. Ah, şimdi içmek istemiyorum. Annem bunu duydu ve bağırdı. Hey, ne diyor o? Anne şimdi içmeyecekmiş dedim. İnatçı yaşlı bunak. Öyle bağırıyordu ki köydeki herkes duyabiliyordu. Ben ona özel ilaç yapıyorum, o içmek istemiyor. Sonra beni çağırdı. Varis, onu buraya geri getir. Tam kalkıyordum ki fikrini değiştirdi ve yo, orada bırak, onu içene kadar başka bir şey yemeyecek. Babam ağzını bebek gibi uzatıp hepsini birden içti. Annem ateşin yanında söylenmeye devam ediyordu. Sen benim toprağımdasın, duyuyor musun? Gözlerin görmüyor, yaşlı ve ümitsiz bir haldesin. Ne diyorsam onu yapacaksın, beni duydun mu? Babam ne yapabilirdi ki? Kendisini anneme bırakmak zorundaydı. Annemin hazırladığı ilacı içmek zorunda kalmıştı. Kim bu öbür kadınlar? Babamın evine uğradığımız zaman 3 tane çocuk gördük diye anneme sordum. Evet dedi, sen gelmeden hemen önce sıkıldığı için analarını boşadığını söylüyor. Ama ben kadının onu terk ettiğini duydum. Neden? Ne olmuş diye sordum. Annem, Bilmiyorum neden, bana anlatmaz ki dedi. Daha çok ikinci karısıyla kalıyor. Bahse girerim, babanı aramak bahanesiyle ona da hediye getirdin mi diye bakmaya gelir. Annem ateşin üzerindeki tenceresini almaya gitti. Ondan bu konuda daha fazlasını öğrenemeyecektim. Burhan dedim, babam hala baş aşağı astığımız karısıyla mı yaşıyor? Umarım değildir diye geçirdim içinden. Onu kardeşlerimle beraber baş aşağı astığımız zamandan beri görmemiştim. Yıllar önce babam peşine taktığı bir kadınla kampımıza gelince çok şaşırmıştık. Yaşı benden biraz büyüktü ama mahcup küçük bir kız gibi davranmıyordu. Kontrolü ele alıp kardeşlerime ve bana emirler verip duruyordu. Sanki o kraliçe biz de hizmetkarlarıydık. Bir gün babam yokken hepimiz bir olup onu bağladık ve bir ağaçtan baş aşağı sarkıttık. Ondan sonra bize daha iyi davranmaya başladı. Eğer babam hala onunla evliyse beni görünce ne diyecekti acaba? Hatırladığını sanmıyorum dedi Burhan. Babam üç kadını birden nasıl idare edebiliyor diye sordum. Bir adamın üç karısı varmış. Hepsi birbirini kıskanıyormuş. Sonunda adama gidip içlerinden hangisini en çok sevdiğini sormuşlar. O da gözlerinizi kapayın, ben en çok sevdiğime dokunayım demiş. Üç kadın gözlerini kapamışlar, o da birer birer hepsine dokunmuş diye cevapladı Burhan. Çok uzaklardan gelen bir sürü akraba hem ne alabileceklerini görmek hem de merhaba demek için geliyorlardı. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu bilemediğim için düşünebildiğim her şeyi almıştım. Saç kremi, sabun, tarak, şampuan, diş fırçası, diş macunu. Raşide mavi bir diş fırçası ve Colgate diş macunu verdim. Bu nedir diye sordu. Diş fırçası dedim. Üzerine bu macundan azıcık sıkıp böyle fırçalıyorsun. Parmağımla fırçalar gibi yaptım. Bana şöyle bir baktı ve sordu. Diş etlerini söküp dişleri mi döküyor? Evet diye takıldım gözlerimi yuvarlayarak. Kesinlikle öyle. İyi dedi fırçayı geri verirken. Bende zaten kaday diş temizleyicisi var. Gömleğinin cebinden 1 santim kalınlığında, 7-8 santim uzunluğunda bir çubuk çıkardı. Eğer dişin ağrırsa bu sana yardım eder. Diş fırçası bunu yapar mı? Hayır. Develer ve keçiler bunu yemeyi severler. Peki o mavi şeyi de yiyebilirler mi? Hayır, bu sadece dişler içindir. O tüpteki şeyi yiyebilir misin? Hayır, tükürmek gerekir. Yutulması iyi olmaz. Senin için iyi olmayan bir şeyi neden ağzına koyasın ki? Ağzını suyla çalkalayacaksın. Yutmazsan zarar vermez. O da su israfı olur. Ya çalkalayacak suyun yoksa? Buna verecek cevabım yoktu. Raşit anlatmaya devam etti. Eğer iyi bir misvak ağacı bulursan, taze ince dallarından kaday yaparsın. Daha olgunları mızrak için uygundur. Büyük dalları ise rüzgarlık yapmak için kullanılabilir veya yakacak odun yapabilirsin. Köklerindeki kabuklar ellerini kabartır. Ama annemin yapraklarından hazırladığı çay kas ağrılarına iyi gelir. Dövdüğü yapraklarla yaptığı macun kemik ve yaraları iyileştirir. Tohumları yağlıdır ve yenilebilir. Eğer yiyecek bulamazsan bu tohumlar senin hayatını kurtarır. Bu diş macunu kurak mevsimde canlı tutabilir mi diye sordu. Bu sırada tüpün küçük kapağını inceliyordu. Tamam tamam diyerek çantama geri koydum. Ona tıraş bıçağı verdim ama memnun kalmadığını söyleyebilirim. Diş fırçasını Nur'a vermeyi denedim ama o da istemedi. Burhan diş temizleme ağacının taze sürgünlerinin dişlerdeki bakterileri öldürdüğünü söyledi. Eğer dişimizde kat ya da başka bir kalıntı varsa temizlemek için mangal kömürü kullanırız diye açıkladı ve güzel dişlerini gösterdi. Mükemmel bir beyazlıkta ve çok güzel dişleri vardı. Biliyorum, biliyorum dedim. Ben de burada doğdum. Bütün bunları biliyorum. Önce kömür arkasından da diş temizleme çubuğundan biraz çiğnersin. Bir de misvağını kömür tozuna batırıp dişlerini ovarsan en beyaz dişler seninkiler olur. Gördüğün en beyaz dişler diye tekrarladı Raşit. Diş fırçalarını başkalarına vermeye karar verdim. Buralarda dişçi yoktur ve dişlerin bakıma ihtiyacı vardır. Belki ağaç kalmamıştır, misvak bulamıyorlardır diye düşünmüştüm. Keşke ayakkabı, giyim eşyası falan getirseydim diye düşündüm. Yiyecek getiremezdim çünkü yolda bozulurdu. Ama en çok ihtiyaç duyulan da yiyecekti. O öğleden sonra babamın yanında oturdum. Kalkmasına yardım edip yastığını ve battaniyesini düzelttim. Gözüne damla damlatmak için bandajını açınca dehşet içinde kaldım. Yarası çürümüş ve iltihap içindeydi. Eğer bu göz tekrar açılırsa bu bir mucize olurdu. İnsan nasıl birinin gözünü bıçakla kesmesine izin verebilir? Dayanılacak gibi değildi. Ağrısı için ona Tylenol verdim. Ağrı kesiciyi yanımda getirmiş olduğum için şükrediyordum. Böylece babam için en azından ufacık bir şey yapabiliyordum. New York'tan getirdiğim sandaletleri verdiğim zaman parmaklarıyla altındaki kalın lastik tabanı yokladı. "Bunların kime uygun olacağını biliyorum," dedi. "Raşide vereceğim bunları." Tuvalete gitmesi gerektiği zaman birinin ona yardım etmesi gerekiyordu. Çünkü zayıftı ve hiçbir şey görmüyordu. Annemi çağırdı ama ben, "Baba ben buradayım, seni götürürüm," dedim. "Buralarda hiç terlik yok mu?" diye sordu. Beyaz terlikleri bulup ayaklarının önüne koydum. "Sana yardım edeyim, ellerini bana ver," dedim. "Hayır, o kadar da kötü değilim. Terlikleri yere koy, ben bulurum," diyerek çömelir halde terlikleri ayağına geçirdi. "Bana anneni getir," dedi. "Buralarda değil baba, nerede olduğunu bilmiyorum." "Ben onu bekleyeceğim," dedi ve kollarını bacaklarına dolayıp beklemeye başladı. "Ben sana yardım edebilirim baba, ben senin kızınım, benim de çocuğum var, sana yardım edebilirim," dedim. Ama beni dinlemeyecekti. Evin yanında heykel gibi durarak annemi bekliyordu. Orada gurur ve inatla bir saatten fazla oturdu. Ben de biraz kestirmeye karar verdim. Üzerimde hala yol yorgunluğu vardı. Ama gelen gidenden ve gürültüden uyumaya imkan yoktu. Yattığım yerden bir kadının annemle konuştuğunu duydum. Sonra yanıma geldi ve "Var," istedi. Sesinde büyük bir coşku vardı. "Nasılsın?" Yarı uykulu yatıyordum. Yine beni görmeye gelen birisi diye düşündüm. Duymazdan gelecektim. "Varis, beni hatırlamıyorsun değil mi?" Başını yana yatırdı, sanki mutlaka hatırlamam gerekirmiş gibi. "Çok uzun zaman oldu," dedi. Babam yattığı yerden gülüyordu. Ona dikkatle baktım. Annemle aynı yaşlarda görünüyordu. "Babana sor, ben kimim?" dedi. Babam da ona, "Bebeğin bugün nasıl?" diye sordu. Hangi bebekten bahsettiğini merak etmiştim. O kucağında bebekle geldiğinde babam hala uzandığı yerden kıkırdayarak gülüyordu. "Ver bana oğlumu," dediği zaman ikinci karısı olduğunu anladım. Babamla evlendiği sırada neredeyse aynı yaştaydık ama şimdi annemle aynı yaşta görünüyordu. Onu kucakladım ve "Seni bıraktığımda bebek bekliyordun. Bunca yıl sonra kucağında yine bebek var," dedim. İçimden "inşallah onu aşağı sallandırdığımızı hatırlamaz" diye dua ediyordum. Bundan sonra 3 gece bizimle birlikte kaldı ama yaptığımız şeyden hiç söz etmedi. Yanımıza gelebilmek için sırtında bebeğiyle çok uzun bir yolu yürümüştü. Zavallı kadının hali kötüydü. Aç, yorgun, çıplak ayakları kan içindeydi. İşte varlığından habersiz olduğum en küçük kardeşimle böyle tanıştım. 40 yaşından 3 haftalığa kadar her yaştan kardeşim vardı. Babam, "Ailen ve çocukların yoksa hayatın ne anlamı var?" dedi. "Biliyorsun baba," dedim, "kaç çocuğun olduğu değil, ne kadar güçlü ve sağlıklı oldukları önemli." Babam, "Bana anlatma," dedi. O gece ateşin başında erkekler hakkında bir tartışmaya daldık. Burhan, karısının benim neden evli olmadığımı merak ettiğini söyledi. "O kadar kolay değil," dedim. "Bu iş bir deve ya da keçi almaya benzemez. Önce alıp sonra sıkılınca satamazsın." Nur bana anlamsız gözlerle bakıyordu. Çünkü onlar böyle alınıyordu ve bildikleri tek şey bir erkeğe tabi olmaktı. Nur ve annesi çocuğum olup olmadığını sordular. "Evet, çok güzel bir oğlum var," dedim onlara. Annem, "Sana benziyor mu?" diye sordu. "Hem de çok," dedim. Annem bana bakıp gözlerini yuvarlayarak yukarı Allah'a çevirdi. "Ah, ah," dedi. Herkes, en çok da babam gülüyordu. Annem başını sallayarak, "Eğer oğlun sana benziyorsa onunla geçireceğin ilginç günlerin olacak demektir. Zaten bunu da hak ediyorsun," dedi. Nur, "Peki babası nerede?" diye sordu. "Onu hayatımdan çıkardım," dedim. Hepsi birden, "Neden?" diye bağırdılar. "Çünkü," dedim, "artık benim ve oğlumun hayatında olmasının bir anlamı kalmadı." Hepsi birden gülüştüler ama şaşırmışlardı. "Nasıl yaptın bunu?" diye sordu Aşa. "O seni kovmadı değil mi? Benim bildiğim erkekler kadınları kovar." "Hayır," dedim. Aşa gülmeyi kesip ciddileşti. "Bizler burada çok zayıfız. Bu ülkede kadınlar böyle yapamaz," dedi. "Kardeşim," dedim, "ben burada doğdum, tıpkı sizin gibi burada büyüdüm ve harika şeyler öğrendim. Kendinden emin olmak gibi, kendi ayakları üzerinde durabilmek gibi. Oturup birilerinin benim için bir şey yapmasını beklemiyorum. Kalkıp kendim yapıyorum. Bu da burada öğrendiğim bir şey." Babam yanımda oturuyordu. Annem de yanımıza gelip bize katıldı. Herhalde herkesin neye güldüğünü merak etmişti. Somali'de kendinden emin olmayı öğrendiğimi söylerken kadınlar gülüşmüşlerdi. Babama ve kardeşlerime sorun dedim. "İşte burada oturuyorlar. Kardeşlerim benim nasıl biri olduğumu bilirler. Anneme babama sorun. Onlar benim ne olduğumu, kim olduğumu en iyi bilenlerdir. Babam söze katıldı. Aa, evet, eğer bir şeye karar verirse bu kadın bir kaya gibi olur. Kendi haline bırakmaktan başka yapacak şey yoktur. Her zaman onun taş kafa olduğunu düşünmüşümdür. Herkes bu espriye güldü, özellikle Ahmet amca. Koca bulmak için mi geri geldin diye sordu Nur. Evli olmadığım halde param vardı, hırsız da değildim. Bu onun kafasını karıştırıyordu. Hayır dedim ona, buraya koca bulmak için gelmedim. Evli değilim, bir çocuğum var ama bir erkek aramıyorum. Bana uygun birine rastlarsam evlenmeyi düşünürüm. Ben buyum. Kollarımı kavuşturdum, ne düşündüklerini aldırmıyordum. Babam, sen neysen osun dedi. Hatırlıyor musun baba dedim, sen benim çocuğum değilsin, nereden geldiğini bilmiyorum demiştin. Benden kurtulmak zorunda olduğunu söylemiştin, hatırlıyor musun? Sanırım dedi. Bana doğru dönmüştü ve bir zamanlar böyle konuştuğu için duyduğu pişmanlık ses tonundan anlaşılıyordu. Herkes susmuştu çünkü bu ailede kendi yoluna gidebilen tek kişi bendim. Bundan çok gurur duyuyordum. Annemle babama küçük bir kızken Guba'nın bana yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Babam tekrar tekrar ne yaptı diye sordu. Guba'nla birlikte keçileri toplamaya gittiğimiz akşam üstünü hatırlayıp hatırlamadıklarını sordum. O korkunç günü ikisi de hatırlamıyordu. Kimsenin sesimizi duyamayacağı kadar uzaklaştığımız zaman beni yakaladı, ben de kurtulmaya çalıştım. Nihayet beni bıraktığında her yanım yapışkan kokulu şeyle kaplıydı. Kelimeler ağzıma yapışıyordu sanki. Kalbim çarpmaya ve terlemeye başladım. Guba'nın yaptığı şeyin yüreğime ne kadar acı verdiğini anlatırken herkes bana bakıyordu. Daha fazla konuşamayacak kadar mahcup olmuştum. Annem başını salladı. Seni rahatsız ettiğini hatırlamıyorum. Varis, sen neden bahsediyorsun? Sana daha fazlasını anlatamam ama o kötü bir adamdı. Babam, evet dedi. Gerçekten kimden bahsettiğini bile anlayamadım. Guban adında birini hatırlamıyordu. Onu bir akrabamızın bize getirdiğini, güvendikleri bu adamın bana saldırdığını anlattım. Annem, sana ne olduğunu bilmiyorduk. Guban'ı yıllardır görmüyoruz dedi. Umarım geberip cehenneme gitmiştir dedim. Annemle babam benim bu kadar öfkelenmemden hoşlanmadılar. Hiç hoş değil dedi annem beni rahatlatmak için bacağımı okşayarak. Ne diyorsun sen? Sonunda eskilere dönmenin bir faydası olmayacağına karar verdim. Annemle babam orada otururlarken böyle tabu olan bu konuda konuşmak doğru olmayacaktı. Bilmiyorsunuz ama o çok kötü bir şey yaptı dedim ve herkes de birden sustu. Onlara ne olduğunu tam olarak anlatabilmeyi çok istiyordum ama yapamadım. Biz böyle konuları hiç konuşmayız. Tuhaf ama uzun süren sessizliğin rahatlatıcı bir etkisi vardı. En azından annemle babamın Guba'nın bana yaptığı korkunç olayı anlamalarını sağlamıştı. En büyük duygusal acı cinsel taciz yüzünden yaşanıyor. Ama herkes bunu görmezden geliyordu. Uzun bir süre kimse bir şey söyleyemedi. Annem endişeli bir yüzle bacağımı sıvazladı. Gözlerimin içine bakarak içimdeki sırrı okuyor, gördüğü şey onu üzüyordu. Ama bana hiçbir şey sormayacaktı. Böyle şeyler konuşulmazdı. Seks hakkında konuşmak yasaktır. Zaten kızlar bu yüzden tıpkı benim gibi dikilerek kapatılır ve kendilerine ne olduğunu bilemezler. Bazen büyük bir acı aslında büyük bir armağandır. Ben de Allah'ın bana bir armağan verdiğine inanıyorum. Şimdi kadın genital sünnetinin kaldırılması için kampanyaya nereden başlanacağını biliyordum. Kadınlar seks hakkında eğitilmeliydi. Erkeklerin kadın bedenini kendi bedenleri kadar iyi tanımaları gerekiyordu. Küçük kuzenim Amina düşüncelerimi kesti. Amerika'ya benim için bir mektup götürebilir misin? Amerika çok büyük bir yer. Elimde adres olması gerekir dedim. Gözleri hüzünle doldu. Elbisesinin eteklerini bükmeye başladı. Adres var, sana veririm. Kime göndereceksin diye sordum, meraklanmıştım. Sessizce kocam orada dedi. Gözlerime bakmadan konuşuyordu. Kocan orada ne yapıyor diye sordum. Bir şeyler mırıldandı. Sanırım bu konuda en ufak bir fikri yoktu. Ne zamandır evlisiniz? 4 yıl oldu dedi. İnanamadım. Çünkü en fazla 16 yaşında görünüyordu. Çocuğun var mı? Hayır, beni seçti ve gitti. Umarım gelip beni de oraya götürür. Onu bekleme dedim. Birkaç kişi içini çekti. Annem acı acı başını sallayarak dilini çıklattı. Mektubu almayı kabul ettim. Daha fazla sorun çıksın istemiyordum. Ailem benim düşüncelerimin çoğunu komik ya da uygunsuz bulurdu. Kuzenim, Varys, konuşmaların erkek gibi, çok güçlü biri gibi davranıyorsun dedi. Sen de güçlü olabilirsin. Bak, ben de senin gibi bu ülkede büyüdüm. Herkes yine bana gülmeye başladı. Kendimi sanki komedi oynuyor gibi hissettim. Gittiğim her yerde insanlar beni takip etmiştir. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi, benim zengin olduğumu düşünüyorlar. İkincisi, beni çılgın ve farklı buluyorlar. Her şey bir yana, köyümde olduğum için kendimi çok gururlu ve şükran dolu hissediyordum. Allah'a tekrar tekrar şükrediyordum. Yalnız anne ve babamı değil, kardeşlerimi, kuzenlerimi ve yeğenlerimi ve hiç tanımadığım akrabalarımı bile bulabilmiş olmam bir mucizeydi. Babamla eşit olarak yüz yüze gelmiş olmak da benim için çok önemliydi. Söylediği bir şeyi kabul etmiyorsam, düşüncelerimi ona söyleyebiliyordum. Ne söylediğimi anlayamadığı zaman bana sorular soruyordu. Ona öğrettiklerimden memnunluk duyuyordu. Sürekli takılıyordu. Bu benim kızım mı? Emin misiniz? Kimsin sen? Kızımın çok uzun zaman önce öldüğünü sanıyordum. Neden? Küçük bir kız baba evinden kaçarsa başına iyi bir şey gelir mi? Bütün bildiğin develer ve keçilerdi. Önceleri aslanlar ve sırtlanlar seni öldürüp yemişlerdir diye düşünüyordum. Sonra Mogadishu'ya, oradan Londra'ya gittiğini duydum. Fahişe olmuşsundur diyordum. Başka ne olabilirdin ki? Çok uzaklara gitmiştin. Bu sanki başka bir Hidigi'ye, başka bir gezegene gitmen gibi bir şeydi. Hem de tek başına. Yavrum, hayattasın ve hayatını sürdürebiliyorsun. Asil ve güçlüsün. Babam benimle gurur duyuyordu. Benimle gurur duyuyordu. Bu beni güçlü kılıyor, içimi yaşama sevinciyle dolduruyor. Ben de kendimle gurur duyuyordum. Bir zamanlar babam beni döverdi. Beni gördüğü zaman, hey sen şunu bana getir, çabuk ol gibi şeyler söylerdi. Ondan korkardım. Bana baktığında önemsiz küçük bir kız görürdü. Şimdi ise babam gönül gözüyle görebiliyor. Allah Bahvain, Allah büyüktür.